Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Çiğdem Sarıkaya telefon hattımızda olacak. İş kazalarının hukuki yönden mali boyutu üzerine değerlendirmelerini alacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. İkinci yılında Hanau'daki ırkçı terör saldırısının sosyokültürel ve siyasi etkileri üzerine konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Gecenin karanlığında boşun tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında, boşun tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Gece ağladım martılar kucağında, yosun tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Bütün gece ağladım martılar kucağında, yosun tuttu gözlerim, yalnızlık tımında. Beni mi unuttular? Tek tek martı. Geceler ben ve deniz, yalnızlar ırtımında. Bir beni mi unuttular, tek tek uçtum artı. Geceler ben ve deniz, yalnızlar ırtımında. Bütün gece ağladım, martılar kucağında. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar ırtımında. Bütün gece ağladım, martılar kucağında. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar ırtımında.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Çiğdem Sarıkaya hanımefendi var. Sayın Sarıkaya, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla iş kazalarının hukuki yönden mali boyutunu konuşacağız. Sohbetimize geçmeden önce çok kısa kendinden bahsetmesini rica edelim Sayın Sarıkaya'dan.
Tabii ki. Çiğdem Sarıkaya ben. Endüstri mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldır bakanlıkta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bu şekilde.
Öncesinde hep aynı kurumda mıydınız, yoksa farklı kurumlarda da görev yapmışlığınız var mı?
Yaklaşık bir buçuk yıllık bir özel sektör tecrübem oldu.
Evet.
Endüstri mühendisi olarak. Hı-hı. Sonrasında kamuya geçiş yaptım ve 10 yıldır hani kesintisiz İş sağlığı
ve güvenliği
de görev yapıyoruz.
Evet, aynen. Bizler için çalışıyorsunuz yaklaşık 10 yıldır. Emeklerinize
evet.
Sağlık. Şimdi o zaman şöyle sormamda herhalde bir sakınca yok, çünkü 10 yıldır bu işin içindesiniz. Ülkemizde evet. İstatistikleri de değerlendiriyorsunuzdur muhakkak. Evet. Bu istatistiklere aynen. Baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği noktasında nerede olduğumuzu söylesek neler dersiniz?
Şöyle başlayalım. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin istatistikleri resmi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanıyor. Kurum her yıl bir önceki yılın istatistiklerini bulunduğumuz yılın son çeyreğinde web sitesinden yayınlar ve en son yayınlanan istatistikler 2020 yılına ait.
Pandemi nedeniyle mi 2020 oldu en son?
Aslında pandemi nedeniyle değil, 2020 yılındayken de 2020 yılının son çeyreğinde 2019 istatistiklerini yayınlamıştı. Yani kurumun istatistik yayınlama şekli budur. Her yıl bir önceki yılın verilerini yayınlar.
Evet, pandemi olup olmaması ya da başka bir onunla bağlantısı yok. Evet.
Aynen. 2020 yılı rakamlarına baktığımızda durum şu şekilde. Ülkemizde 1.960.911 iş yeri bulunduğunu görüyoruz. Çalışan sayımız 20.078.920. Biz şimdi çalışan sayısını ifade ederken iş sağlığı ve güvenliği noktasından bakarız. SGK yıllıklarında iş kazası ve meslek hastalığı bilgisini yayınladığı grup bizim için çalışan sayısını ifade eder. İstatistik anlamda baktığımızda. Ve SGK şu anda 4 A'lı tüm sigortalılar ve 4 B'li sigortalılardan isteğe bağlı dışındaki sigortalıların bilgilerini yayınlıyor. Ondan dolayı biz istatistik anlamda söylerken bu rakamı telaffuz edeceğiz. Tabii ki ülkemizde bunun dışında yani 20 milyondan fazla, yaklaşık 28 milyon, 29 milyon bir istihdam var.
Hı hı.
Bu bahsettiğimiz çalışan bir iş yerlerimizin %50'si özellikle 5 ilde toplanmış durumda. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da bulunuyor. 2020 yılında maalesef 384.603 çalışanımız iş kazası geçirdi. Bizim için temel verilerdir iş kazası, meslek hastalığı rakamları. Daha sonra bu rakamlarda iş kazalarının nenine bakarız. Yani ölümlü mü, gün kayıplı mı, ne tip kazalar diye. Ve bu rakamın yaklaşık %54'ü kaza günü çalışır durumda olanlar. Yani ufak yaralanmalı, belki hiç yaralanma da gerçekleşmeyen, kaza günü çalışabilir durumda olan kazalarda. Bunların %16'sı kaza günü iş göremez ya da 2-3-4 gün kayıplı. Yani bu 2-3-4 gün istirahatle yeniden işine dönebilecek nitelikteki kazalar. %30'u ise bizim için daha vahim olan 5+ gün kayıplı ya da ölümlü kazalar şeklinde. Geçen yıl tanı koyulmuş meslek hastalığı sayısı 909, geçen yıl dediğim 2020 yılından bahsediyorum.
Evet, onu başta aslında o yüzden sormak istedim. Yani evet. Şu an 2022'ye girdik, 2021'inki aynen. Yayınlanmadı. 2022'nin aynen. sonuna aynen. doğru yayınlanacak 2021. Yayınlanacak. Evet.
Aynen bu şekilde resmi olarak bu şekilde yayınlanıyor.
Evet.
1240 çalışanımızı iş kazaları sonucu, 5 çalışanımızı da 2020 yılında meslek hastalığı sonucu kaybetmiş durumdayız. Sektörler bizim için önemli. Sektörel bazda baktığımızda da 100 binde iş kazalı oranına göre maden, su temini, kanalizasyon, imalat, elektrik ve konaklama sektörü iş kazaları anlamında ilk 5 sırada geliyor. 100 binde ölümlü rakamlarına baktığımızda da maden, ulaştırma, elektrik, inşaat ve tarım sektörleri önde gelen sektörler şeklinde. Tabii ki yıllıkta çok daha fazla ve detaylı veriler var ama hani temel göstergelere baktığımızda bunlardan bahsedebiliriz.
Evet, en zor ve zor koşullarda çalışan sektör de aslında gerçekten maden sektörü.
Dolayısıyla
ne yazık ki kazalarda en çok o sektörde gözlemleniyor. Allah evet. kolaylık versin çalışanlara. Bizden iyi dilekleri sizin vesilenizle göndermiş olalım. Şimdi evet. istatistiklerden bahsettiniz. Geçmişten bugüne iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin seyrini bu noktada nerede görebiliriz?
Şimdi bizler geçmiş verilerle günümüzü kıyaslarken 2013'e gideriz. 2013'ten bugüne seyrimiz nedir, buna bakarız. Neden 2013? 2013'ün bizim için iki önemi var. Birincisi 2012 yılında bildiğiniz üzere bizim 6331 sayılı iş sağlığı evet. ve güvenliği kanunumuz yayınlandı. Evet. Müstakil kanun yayınlandı ve kademeli olarak da yürürlüğe girdi. Birinci sebep bu. Yani kanunu baz alırsak o günden bugüne ne değişti, bunu gözlemleyebiliriz. Bunun ikincisi ise 2012 ve öncesi yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleri yayınlarken şu şekilde bir derleme yapıyordu. İş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikleri verirken ödemesi yapılıp kapatılan vaka sayılarını esas almaktaydı. Ama 2013 yılından sonra bir sistem değişikliğine gitti. Öncelikle iş kazalarının bildirimini elektronik ortamda almaya başladı. Ve o yıl itibariyle o yıl içinde gerçekleşen tüm kazaları rakamlara yansıttı. Bir de bunu ek olarak EFAL metodolojisi dediğimiz bir metodoloji var. Avrupa Birliği standartları bütün Avrupa'nın iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin istatistikleri tutarken kullanmış olduğu bir standart.
Evet.
Bu standarda da haiz olarak istatistikleri yayınlamaya başladı. İşte biz bundan dolayı hem geçmiş yıllarla doğru kıyaslama yapabilmek adına hem de kanunumuzun etkisini yıllar bazında görebilmek adına 2013'ten hep günümüze kıyaslama yapmaktayız. Peki 2013'ten bugüne ne olduk dersek, 2013 yılında çalışan sayımız 1.611.292, özür diliyorum, iş yeri sayımız 1.611.292 iken bugün dediğimiz 2020 %22'lik bir artışla 1.960.911'e yükselmiş durumda. Çalışan sayımızda da %53'lük bir artış gerçekleşmiş. Yaklaşık 13 milyon küsur olan çalışan sayımız bugün 20 milyonlara ulaşmış durumda. Yani çalışan ve iş yeri sayılarına baktığımızda 2013'ten bugüne ciddi oranda bir artış gözlemliyoruz. Fakat ölümlü kazalar noktasında baktığımızda 2013'te 10.4 olan 100 binde ölüm rakamı bugün %40.4 düşüş ile 6.2'lere gerilemiş durumda.
Bu da o zaman iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, çalışanlarının ve bu kurumsallaşmanın, o 2013 yılında yasanın çıkmış olmasının da bir olumlu göstergesi olsa gerek, öyle değil mi? Çünkü pek çok çalışma var bu anlamda, bu kazaları ne kadar aza indirebiliriz?
Bu çok yakın bir mücadeledir.
Evet,
aslında hani bu hakikaten tüm taraflarla, yani hem kamu tarafıyla bizler, hem işveren tarafıyla, hem çalışan tarafıyla çok yakın bir mücadeledir. Muhakkak onun etkisi. Ama biz hep şey deriz, yani 6.2 hala bizim için çok büyük bir rakam. Ve bundan sonraki çalışmalarda bu rakamı çok daha altlara çekmek. İdeal olan keşke hiç kazalar sonucu çalışanımızı kaybetmesek. İnşallah o günleri konuşacağımız günlerde gelir diyelim.
İnşallah. Tabii şu da var, şöyle bir cümle kullandınız. Ödemesi yapılıp kapatılan vaka sayısı. Yani ödemesi yapılıp kapatılan deyince tabii aklımıza hemen işin mali boyutu geliyor.
Aynen.
Tabii can kayıpları çok üzücü.
Evet.
Ama bir de bu işin kaza ve sonra kaza iş göremezlik durumları var. Yani hayatta ama kaza geçirmiş ve belki de bundan sonra o işi yapamayacak durumda.
Evet.
Ya da belki iyileşecek ve sağlığına kavuşacak. Ama tabii bunların hepsinin bir mali boyutu da var.
Mali
biraz
boyutu var,
bu
kesinlikle.
Konuyu da konuşalım. Hukuki boyutta ne tür maliyetler ortaya çıkıyor?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında iş kazası gerçekleşiyor ama çok fazla sonuç ortaya çıkıyor. Yani iş kazalarının maliyetlerini ortaya koyabilmek için de aslında tüm bu sonuçları da ortaya dökmemiz gerekiyor. İşte bir iş kazası gerçekleştiğinde siz de bahsettiniz neler oluyor. İşte ölüm gerçekleşebiliyor, maliyet ortaya çıkabiliyor. Sadece bu kaza dediği etkileyen bir durum da değil. Yani hani bu kaza dedenin yakınlarının sosyal
Tabii.
yaşam üzerine etkileri oluyor.
Tabii.
Bir takım psikolojik sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani aslında kazanın gerçekten çok manevi ve herhangi madde olarak değer biçemeyeceğimiz ve bireylerin özellikle çok etkilendiği vahim sonuçları var. Bu işin yani manevi boyutu, vicdani boyutu var.
Evet.
Biz bunu bir başta söylüyoruz. Ama bir de bunun yanı sıra tabii ki hem bireyleri hem kamu tarafını hem de işletmeleri etkileyen ölçülebilir bir takım sonuçlar da var. İşte aslında bu ölçülebilir sonuçlar bize kazaların da maliyet kalemlerini ortaya çıkarmış oluyor. Hukuki boyutta maliyeti indirgersek bir takım mevzuat düzenlemeleri yapılmış. İşte işletmelere olan hukuki yönüne bakarsak örneğin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 21. maddesinde der ki iş kazası ve meslek hastalığı. Bu cümle önemli. İşverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareket sonucu meydana gelmişse kurumca sigortalıya, kurumdan kasıt burada sosyal güvenlik
evet.
kurumundan bahsediyoruz. Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı olmak üzere kurumca işverene ödettirilir. Hükmü yer almaktadır.
Evet.
Bu bize neyi söylüyor? Yani işverenin, orada işverenin kastı cümlesi var ya, işte işvereni kurum rücu davası açabiliyor.
Evet.
Buradan işverene bir maliyet kalemi geldi. Bir de 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 51 ila 56. maddeleri var ve bu maddelerdeki hükümler şu şekilde: işçinin iş kazası geçirmesi sonucunda bedenen ya da psikolojik olarak zarar görmesi söz konusu olduysa sigortalı ya da hak sahibi işverene dava açma ve işverenden tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
Evet.
Burada da işverenin ne oluyor? Bir dava açtı, rücu davası. İkinci olarak da sigortalı ya da hak sahibi maddi manevi tazminat davası açtı. Bu iki düzenlemeye istinaden işvereni iki farklı maliyet kalemi ortaya çıkıyor. Kamu tarafına baktığımızda yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 16. maddesinin 1. fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalılara bir takım haklar sağlanıyor. Yani şimdi siz bir iş kazası geçirdiğiniz zaman sosyal devlet olmanın gereği olarak çalışanı devlet yalnız bırakmıyor. Ne yapıyor? Bir takım gelirler bağlıyor. Eğer kaza ölümle sonuçlandıysa bu sefer hak sahiplerine bir takım gelirler bağlıyor.
Hak sahipleri tam olarak kimler olur?
Hak sahipleri eşi, çocukları, evet. anne babası, birinci derece. Hak
evet.
sahipleri bunlar. Onlara bir takım işte ölüm geliri bağlanabiliyor. Kişi eğer sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza geçirdiyse sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Geçici iş göremezlikle sonuçlandıysa geçici iş göremezlik ödeneği, işte cenaze ödeneği, çeyiz yardımı gibi devletin bağladığı bir takım gelirler var. İşte bunlar da aslında kamu tarafına ilgili madde ve düzenleme yerinde olan bir maliyet
Tabii.
kalemi diyebiliriz.
Evet. Şöyle ya peki diyelim bir kişi kaza geçirdi. Şu cümlenizi tekrar hani vurgulamanızı rica etmek için aslında bu soruyu yöneltmek istiyorum. İş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse dediniz. Yani aykırı olsa dahi bu dava açma hakkına sahip oluyor değil mi? Yani iş kazası gerçekleşti ama bir aykırılık var. Yani iş mevzuatına karşı bir aykırılık olsa bile o kaza gerçekleştiyse bu sefer o kazayı geçiren kişinin bu tür mali hakları doğuyor.
Doğuyor.
Doğru yani anladım değil mi?
İş kazası aslında gerçekleştiği andan itibaren devlet sigortalıya her türlü ödemeyi yapıyor. Evet. Yani hani orada herhangi bir şey yok.
Bu yani sebebine çok bakmıyor, neden olduğuna bakmaksızın. Evet, bu çok önemli bir nokta.
O kişi ya da hak sahibini mağdur etmemek için. Ondan dolayı o ödeme yapılıyor. Fakat burada şu devreye giriyor. Bu işverene olan mali kalemlerden bahsettik. İşte rücu davaları ve maddi manevi tazminat davalarından bahsettik. O noktada bu işlerin detayında işte işverenin kusur oranı tespit ediliyor. Hmm. Yani bu iş kazasında işverenin kusuru ne kadar? Ve özellikle rücu davalarında bu kusur oranı direkt işverene rücu edilen miktara çarpan olarak etki ediyor. Yani siz eğer işveren olarak tüm tedbirlerinizi aldıysanız, mevzuattaki sorumluluklarınızın tamamını yerine getirdiyseniz ama kaza bir şekilde de kaçınılmaz olduysa, o zaman kusurunuz yoksa size rücu edilecek bir rakam da yok aslında. Burada kamu yükleniyor. Ama işveren olarak sizin %80 oranında kusurunuz varsa, o zaman devlet diyor ki senin %80 kusurun var, o zaman bunu size rücu ediyor.
Bu biraz yolda gerçekleşen araç kazalarına, trafik kazalarına benziyor aslında. Kim ne kadar kusurlu ona o kadar ceza.
Evet, bu sigortacılık mantığını düşünebilirsiniz.
Bu anlamda daha hani açıklayıcı olması için bunu detaylandırmanızı rica ettim. Çok teşekkür ederim. Tabii pek çok maliyetten bahsediyoruz. Aslında tüm bu maliyetler sonuçta bir şekilde dönüyor dolaşıyor aslında ülkemize yansıyor.
Ülkemize
değil mi?
Aynen öyle. Hepimizin cebinden çıkıyor aslında bunlar.
Biraz da bu durumdan bahseder misiniz? Nasıl ülkemize maliyetleri bu tür iş kazanılır?
Bununla ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir çalışması var aslında. 2019 yılında şu şekilde bir açıklama yaptıydı. Dedi ki zayıf iş sağlığı ve güvenli uygulamalarına bağlı maliyetleri ülkelerin gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranları yaklaşık %3.94 şeklinde bir açıklaması var. Biz İdomalı yaklaşımlara dikkate alırsak ÇİÇAK tarafından yayınlanan 2020 yılı ülkemiz gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 5 trilyon. Ve ilo yaklaşımıyla bu rakamın %94'ü de yaklaşık 200 milyara tekabül ediyor. Biz ayrıca hani hem bu yaklaşımdan öte bize SGK'dan da son 5 yıla ait rakamları aldık. İşte iş kazası sonucu ya da meslek hastalığı sonucu bağladığınız ödenekler, yaptığınız ödemelerin rakamları nedir diye baktığımızda, o yılların toplamına baktığımızda da hakikaten İLO'nun bu yaklaşımına çok yakın rakamlar ödendiğini görüyoruz.
Evet, dile kolay değil mi aslında? Bir çırpıda söylüyoruz.
Çok ciddi bir rakam.
Bir çırpıda söylüyoruz ama ciddi bir maliyet. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi keşke hiç iş kazası olmasa, keşke hiç can kaybı olmasa da hiç de zaten bu konuları konuşmuyor olsak. Şimdi istatistikleri değerlendirirken Avrupa Birliği standartlarına da bakıyoruz demiştiniz. Evet. Peki bu maliyetleri Avrupa Birliği ile bir dengelemeye çalışırsak bizimki mi daha fazla, Avrupa Birliği'ndeki maliyetler mi daha fazla, bunun bir bilgisine sahip miyiz?
Şimdiye kadar açıkçası Avrupa ülkelerinde iş kazalarının maliyeti nedir şeklinde, daha doğrusu Avrupa Birliği ülkelerinde böyle bir bilgiye erişmedik. Ama İLO zaten dünya çapında, hani bütün dünya ülkelerini dikkate alarak, tabii İLO'ya bağlı ülkeleri dikkate alarak yaptığı çalışma sonucunda bu 3.94 rakamını telaffuz etmiştir. Avrupa ile biz sadece şu anda istatistikleri aynı şekilde topluyoruz, aynı şekilde derliyoruz, aynı şekilde yayınlıyoruz. İstatistikler açısından Avrupa ile ortak tabanımız bu. Ama her ülke kendi mevzuatına göre iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin ödemeleri yapıyor. Bizim de kendi ülkemize has hani 5000 ve biraz önce saymış olduğum kanun ve düzenlemelere ilişkin ödemeler yapıyor ama hani İLO'nun yaklaşımını dikkate alırsak aslında Avrupa ülkeleri de İLO'nun
görmüş oluyoruz aynı zamanda.
Zaten aslında onun yansımasını evet aynı şekilde görmüş oluyoruz. Yani olabilir. O ülkelerde de yaklaşım budur ve her ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %3.94'ü şeklinde düşünebiliriz.
Düşünebiliriz. Peki. Evet. Yavaş yavaş sizin olan bölümün de sonuna doğru geliyoruz. Evet. Son olarak şu soruyu yöneltmek isterim. Bu maliyetlerin iş yerleri özelinde etkileri nelerdir diye sorsam yine yüksek maliyetler çıkar mı karşımıza?
Evet, maalesef yüksek maliyetler çıkıyor. Şimdi bu işi biz işte birçok açıdan aslında iş sağlığı güvenliği farkındalığını oluşturmak için hakikaten birçok açıdan konuyu ele almaya çalışıyoruz. İşte bu işin eğitim boyutu da çok önemli diyoruz. İş sağlığı güvenliği kültür boyutu da çok önemli diyoruz. Teknik olarak alınması gereken tedbirler var. Teknik çalışmalar da çok önemli diyoruz. Yani aslında hani biz genel müdürlük olarak böyle dört koldan insanlarda bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da biz de dedik ki yani işverenler, bunların hepsi ticari işletmeler. İlk hani programın başında ifade ettim. Bu işin cidden vicdani bir boyutu var. Yani tabii. Siz bir işverensiniz ve size çalışan bir çalışanınız bir iş kazası geçirse bir vicdanen rahatsız olursunuz. Bu müddet hani bunu hep bir tarafa koyuyoruz. Ama bir de siz bir ticari işletmesiniz ve ticari hayatınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Ve bir iş kazası sizin ticari hayatımızı sona erdirebilir.
Doğru.
İşin bir de bu boyutu var. Ondan dolayı bunu ortaya koyabilmek adına ama bunu bu cümleyi kurduğunda çok etkili olmuyor. Ama somut hakikaten hesaplamalar yapıp bakın böyle dediğinizde daha etkili olabiliyor. Buna istinaden bir çalışma yaptık. Ve sadece iş kazalarının hukuki boyuttaki maliyetlerinin etkisini bunu ortaya koymaya çalıştık. Biraz önce yukarıda saydığım işte rücu davaları ve maddi manevi tazminat davaları sonucu özellikle KOBİ işyerleri nasıl etkileniyor bu rakamı hesapladık. Neden KOBİ işyerleri? Aslında tüm dünyada da bu şekilde. Ülkemizde de bir KOBİ gerçeği var. Şu anda bizim işyerlerimizin %99.7'si küçük ve orta ölçekli işletmeler. Yani KOBİ işyerleri. Evet. Ve çalışanlarımızın %78'i de bu işyerlerinde istihdam ediliyor. Ondan dolayı KOBİ'ler bizim için çok kıymetli. Bir yaptığımız çalışma bize şu sonuçları gösterdi. Siz bir KOBİ iş yeriyseniz ve eğer iş yerinizde ölümle gerçekleşen bir iş kazası varsa işte bu ölümle gerçekleşen iş kazası sonucu ödediğiniz rücu davası sonucu ve maddi manevi tazminat davası sonucu ödediğiniz rakamlarla öz sermayenizin %63'ünü kaybediyorsunuz.
Evet,
tek bir ölümlü
yüksek
kazayla. Eğer kaza sürekli iş göremezlikle sonuçlandıysa bu sefer yine biraz önce bahsettiğimiz maliyet kalemleri sonucu siz öz sermayenizin %39'unu kaybediyorsunuz. İş yerinizde yılda hiç kaza da olmayabilir. Arzunuz bu. Ama birden fazla da olabilir. Yani sizin iş yerinizde birden fazla ölümlü ya da birden fazla sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kaza olabilir. O zaman aslında sizin bu tamamen öz sermayenizin bitmesi anlamına geliyor.
Hmm.
Yani bu işin hakikaten evet, işvereni, evet. Mali boyutu çok yüksek. Ve biraz önce aslında söyledim ama tekrar vurgulamak istiyorum.
Lütfen.
Bu maliyetler hesaplanırken işverenlerin kaza kusur oranları çok ciddi. Çarpan olarak, ondan dolayı işveren olarak siz tedbirinizi alın. Bunu yaptığımız tüm programlarda evet. Da ifade ediyoruz işverenlere defaatle. Siz tedbirinizi alın. Kaza kaçınılmaz olsa bile hem vicdani olarak sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz hem de işin mali külfetinden kendinizi korumuş olursunuz. Ama hep işverene de demeyelim, çalışanlar da kurallara uyacak.
Evet,
yani işverenlerin aldığı tedbirlere, koyduğu kurallara onlar da riayet edecek. Hep diyoruz bu topyekun bir mücadele. Yani
tabii.
Biz kamu tarafı olarak üzerimize düşen yapıda.
Tabii.
İşveren de çalışan da aynı şekilde.
Tabii Sayın Sarıkaya çok güzel açıkladınız. Evet işveren mutlaka elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak ama o nasıl olsa yaptı deyip de bu sefer çalışanlar da kendilerini
evet.
Bırakmamalı. Baret takılması kesinlikle. Gerekiyorsa baretini takmalı ya da benim ilk aklıma gelen örnek olduğu için söylüyorum.
Evet, evet,
bireysel
evet.
Yapılan sigortalar burada işvereni biraz olsun kurtarır mı?
İşverenler aslında büyük işletmeler genelde sigortacılığı işletiyorlar. Hı hı. Yani iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin de şirketlerini sigorta duruyorlar. O noktada onlar birazcık daha kendilerini aslında koruyabiliyorlar. Ama KOBİ'lerde bu kültür bizim kadarıyla çok fazla oturmamış durumda. Evet. Ondan dolayı KOBİ'lere de etkisini ortaya koyduk. KOBİ'ler daha fazla sarsılabiliyor.
Hmm, doğru. Evet. Hepsine iyi çalışmalar ve sağlıklı çalışma koşulları dilemekten başka herhalde söyleyebilecek evet. çok fazla bir şey yok. Evet. Siz çalışanlar olarak özellikle kamu tarafı olarak elinizden gelenin en iyisini yapmak için gayret gösteriyorsunuz. Aynı evet. gayreti muhakkak iş yerlerimiz de gösteriyor. Aynı gayreti çalışanlarımızdan da beklediğimizi ifade etmiş olalım. ve size çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarıkaya aktardıklarınız için. Sevgiyle saygılar doğruyoruz size.
Bize bu zamanla yazdığınız için, bunları ifade etme şansı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar, güvenli, sağlıklı günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar, hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çiğdem Sarıkaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde iş kazalarının hukuki yönden mali boyutunu konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi Farisi bilmem dile minnet eyleme. Sırat-ı müstakim üzre gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. İblisin talim ettiği yola minnet eyleme. Düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem. Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem. Yarın şefaatlerim Ahmedi muhtarken, cümlenin rızkını veren ol gani settarken, yeryüzünün halifesi hünkara eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme.
Thank you.
Avrupalı Türkler.
Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hocam sesim geliyor mu?
Geliyor. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Sağ olun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün ikinci yılında Hanau'daki ırkçı terör saldırısının sosyo-kültürel ve siyasi etkilerini konuşalım istedik. Muhakkak hiçbirimizin ne zihninden ne acısı yüreklerimizden gitmedi. Ve bundan sonra da hani ne olur keşke hiç olmasa cümlelerini hep kullanıyoruz. Ama ne yazık ki gün geçmiyor ki yeni olumsuz haberlerle karşılaşmayalım. 2 yıl olmuş dile kolay ama ne ilk ne de son ne yazık ki. Bir hatırlatalım isterseniz hocam değerli dinleyicilerimize oldu 2 yıl önce?
Çok teşekkür ederim. Bu NSU cinayetlerinden sonra yani en sonuncusu 2006'da olmuştu. İşte 2011'de ortaya çıktı. Kimin ne yaptı? İşte uzun bir mahkeme süreci yaşandı. Herkesin ortak temennisi bu cinayetlerin artık son bulması. Evet. Onun da ötesinde Alman yetkililer başta o zaman şansölyesi Angela Merkel olmak üzere bu olayların artık nihayet bulacağını ve bunun için gerekli bütün tedbirlerin alacağını söylediler, teminat verdiler. Fakat bakıyoruz ki işte bu teminatlar falan çok para etmiyor. Yani daha sonra başka hadiseler de yaşandı. Yani ölümle sonuçlanmasa bile birçok ırkçı şiddet olayıyla karşı karşıya kalıyor Almanya'da göçmenler. Özellikle Türkler, Müslüman Türkler. Şimdi bakıyorsunuz bundan 2 sene önce Hanau'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve bunlardan 4 tanesi de Türk. Bir saldırı oldu.
Hocam sesiniz kesildi. Tekrar cümlenizi rica edelim. Hocam ara ara sesiniz kesiliyor. Acaba kulaklıktan mı konuşuyorsunuz?
Yok, kulaklıktan normal konuşuyorum ama ses mi gelmiyor?
Şimdi geldi hocam. Buyurun lütfen.
Tamam. Yani beklenmedik bir şekilde olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü gerekli tedbirler alınmadığı için, gerekli adımlar atılmadığı için, özellikle yani siyaset kurumunun, ana akım siyasetin bu konuda biraz böyle yapıyormuş gibi davranmasının bir sonucu olarak bu tür olaylar maalesef tekrar etmeye başladı.
Evet.
Şimdi yine temenni ediyoruz bir daha olmasın diye ama maalesef yani olması mümkün ihtimal dahilinde. Dolayısıyla devamlı çağrımız gerekli tedbirlerin alınması. Her şeyden önce Almanya'da hakim olan siyasi kültürün bu olayı da tetikleyebilen siyasi kültürün farklı bir şekilde dönüşmesi için gereken çalışmaların yapılması. Fakat bunlar olmuyor ne hikmetse ve herkes üzüntülerini ifade ediyor. Herkes işte bir daha olmasın falan diye temenni de bulmuyor. Fakat maalesef bunlar tekrarlıyor.
Şimdi alınmış ciddi bir önlem yok çünkü ne yazık ki.
Yani gerekli adımlar atılmadığı
evet.
için. Bu sadece polisiye tedbirlerle yapılacak bir şey değil yani. Onlar bir yere kadar önlersiniz ama ondan sonra herkesin başına bir tane polis gitmeyi
imkanı olmadığını
yani
göre.
Şiddete evet. başvurulmayan birçok ırkçı hareket var. Türkçe davranışla karşılaşıyorsunuz. Tutumlar var. O tutumlar belki her zaman şiddete dönüşmüyor ama varlığını sürdürüyor. Düşünceler öyle varlığını sürdürüyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bir caminin girip camlarını kırıyorlar.
Evet.
Veyahut da ne bileyim işte bir çeşit hakaret ediyorlar. Bilmem işte domuz kafası koyuyorlar. Bilmem ne ediyorlar. Yani bunlar aslında kabul edilebilecek bir şey değil. Aslında engellenmesi gereken bir şey. Yani Almanya'nın bence kendi siyasal ve toplumsal huzuru için özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Yapması gereken işler var ve bunları yapmadığı takdirde maalesef acı hadiselerle karşılaşmaya devam edeceğiz. insanlara tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunlar son derece üzücü olaylar. Yani günahsız, hiçbir şekilde kimseye bir zararı olmadığı halde bir kendini bilmez tarafından, bazen bir meczup, bazen bir ırkçı, faşist, neyse adını ne koyarsanız koyun. Ama davranış olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bir davranış ve gelip onların elinde hayatını kaybediyor. Yani bu böyle bir şeyin olması, üstelik de insan haklarına ve demokrasiye bağlı olduğunu iddia eden bir memlekette böyle şeylerin olması kabul edilemez yani.
Tabii hocam, bir de bildiğim kadarıyla bu Hanau'daki saldırı yapan saldırgan kişi sonrasında gidip hem kendini hem de annesini öldürüyor. Yani bilgimiz o yönde, hani bilmiyorum daha detayı doğrudur, var mı doğrudur, ama hani siz dediniz ya, bir meczup tarafından ya da aklı yerinde olmayan biri tarafından gerçekleştiriliyor diye. Peki onu kim azmettiriyor? Yani o hani düşünceden bahsettiniz ya, o düşünceyi nasıl yıkabiliriz?
Şimdi işte genel diyorum ya, siyasi kültürü bir ele almak lazım. Evet. Yani yabancılaştıran, insanları yabancılaştıran, ötekileştiren bir siyasi kültür var. Bu siyasi kültür antidemokratik bir şey. Yani insanlara karşı saygıyı bırakın, tahammülsüzlük var.
Evet.
Farklı olduğu gerekçesiyle. Şimdi farklılıkları bu şekilde içine sindiremeyen bir siyasi kültür sahibi toplumda bu tür olayların olması beklenebilir. Olmaması hatta bazen insanı şaşırtabilir diye düşünüyorum. Ama bakıyorsunuz basına, medyaya, kamuoyuna. Kamuoyu mütemadiyen bu tür konuları işlerken ötekileştirmeye devam ediyor. Yani bir yerde böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz, olayla karşılaşıyorsunuz. O olayın müsebbibi eğer bir Türkse veya Alman olmayan bir kişiyse, hı hı, oradaki dil, kullanılan dil farklı. Eğer
Almansa
tamamen farklı falan. Evet, yani şimdi böyle bir ayrımcı bir yaklaşım, ötekileştirici bir yaklaşım. Diğer olayları, diğer düşünceleri, tutumları, davranışları ve hatta şiddeti tetikleyici nitelikte yani. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Böyle bir sevgisiz bir ortamda bu tür düşüncelerin yeşermesi, düşüncelerde de kalmayıp eylemlere dönüşmesi şaşırtmıyor bizi.
Evet. Bir de Müslüman Türklere karşı olduğundan daha çok bahsettiniz hocam. Onun özel bir size göre sebebi, bu yönelmenin nedeni ne olabilir?
Ya şimdi bir kere Türk toplumu kalabalık bir toplum. Özellikle de işte son yıllarda artan ölçüde, ama eskiden beri, hidayetten beri devam eden bir anti-İslam yaklaşımı var. Buna bazıları İslamofobi diyor ki, ben İslamofobi kavramını çok kabul etmiyorum.
Hocam ben de çok kabul etmek istemiyorum. Yani korkulacak kelime, o korku kelimesini niye o kelimeyle özdeşleştiriyorlar, gerçekten ben de anlamış değilim.
Yani korkulacak bir durum olmadığı halde buna işte fobi demeyi tercih ediyorlar.
Halbuki bilerek belki de.
İslam nefreti demek daha uygundur diye düşünüyorum. Yani bir nefret duygusunun yeşertilmesi farklı bir inanca. Ki neticede semavi dinlerden bir tanesidir Müslümanlık yani.
Evet.
Tamamen de farklı olduğu şüpheli. Ama siz onu farklı görmeyi azmetmişsiniz. Ondan sonra işte ötekileştirmişsiniz. Bir de üstüne üstlük böyle sürekli yayın yapıyorsunuz bunun aleyhine. Bütün kamuoyunu böyle oluşturuyorsunuz. O zaman da kaçınılmaz olarak öne çıkan kalabalık nüfusuyla Türk ve Müslüman toplum. Şimdi mesela Almanya'da işte Hristiyan dinine mensup başka göçmen grupları var. Mesela İspanyollar var, İtalyanlar var. Onlarla bir sorunları var mı? Yok. Olmuyor onlarla bir sorun. İşte Katolik de onlar falan. Ama işte Tanrı'ya Allah dedikleri için Türkler ve Müslümanlar bir anda farklı kabul edilip bambaşka bir yere oturtuluyor ve ondan sonra onlardan korktuklarını iddia ediyorlar. Nesinden korkuyorlar insanların acaba? Onu da çözmek mümkün. Tamam, bir takım terör hadiseleri olmuştur. Fakat terör olgusu kendine Müslüman diyenlerin de neden olduğu terör hadiseleri bambaşka bir düzlemde ele alınması gereken olaylar. Yani onun
bağdaştırılması çok doğru
değil. Yani onu böyle ne bağdaştıracaksınız ne de o o şekilde o kapsam için alacaksınız. Yani terörle yani samimi dini inancın bir alakasının olması mümkün değil. İşte bunu da bilmeleri lazım. Bence biliyorlar falan da galiba
işlerine mi gelmiyor?
zamanın ruhu böyle yapmayı gerektiriyor. Ben biraz da tabii ekonomik ve sosyal şartların da bu şekilde düşünmeye, insanların düşünmesine müsait olduğu kanaatindeyim.
Evet, biraz pişman mı oldular acaba hocam Türkleri çalışmaya çağırarak kendi ülkelerine? Çünkü çoğu işleri kendilerinden çok daha iyi yaptıklarını fark edip kıskançlık mı doğuyor acaba diye de düşünüyorum zaman zaman. Ekonomik yönden dediniz ya biraz, hani Türklerin daha yani öne geçeceklerinden de endişe ediyorlar sanki.
Şimdi bu kıskançlıklar özellikle işte son 30-35-40 yıl diyelim neyse 35 yıllık falan neoliberal çağda çok yoğunlaştı. Kıskançlık derken insanların çok bireyci olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Birey olarak herkes kendi meselesini çözmeye çalışıyor. Ondan sonra ve işte hani Türkçe'de malum çok kullandığımız bir deyim var. Yani gemisini kurtaran kaptan evet, pozisyonda. Evet. Eğer bir tehditle karşılaşırsanız, karşılaştığınızı düşünürseniz, eğer öyle bir algı varsa, o zaman siz başkalarına düşman oluyorsunuz. Yani olay bundan ibaret. Şimdi bunun çalışma hayatının dokusunun değişmesiyle alakası var. Otomasyon mesela özellikle. Ondan sonra dünyada kaynakların azalmasıyla ilişkisi var. Nüfusun artmasıyla ilişkisi var. Bu arada tabii Almanya gibi ülkelerde nüfusun da arttığını söylemek mümkün değil. Yaşlanma söz konusu. Hı hı. Nüfusun yaşlanması aslında maliyetleri arttırıyor. Sağlık maliyetleri, şunları bunları falan. Bunlar tabii toplumsal sorunlar, genel toplumsal sorunlar ama toplumsal sorunların içerisinde yabancılara, üstelik de farklı bir dine mensup oldukları gerekçesiyle insanlara düşman olmayı gerektirecek bir haklı neden göremiyorum. Yani esasında toplumun genel sorunu bu. Yani çevre sorunu herkesin sorunu. Ekonomik sorunlar herkesin sorunu.
Bütün dünyanın sorunu tabii.
Evet, bütün dünya. Dolayısıyla yani bunların üzerinden bir ötekileştirme modeli geliştirip ondan sonra içerideki bir takım sorunları insanların düşünmesine engel olacak şekilde.
Kullanıyorlar belki de.
Rolü fazla.
Evet, evet,
yani
evet.
Yön değiştirme, efendim, tat değiştirme, işte hani
algıyı değiştirme.
Cambaza bak şeklinde
evet.
Düşünüyorlar diye akla geliyor. Yani bu maalesef olmaması gereken bir şey ama dediğim gibi yani dönüp dolaşıp toplumun içerisindeki yani mevcut ve aslında iyiye doğru evrilmesi gereken siyasi kültürün maalesef biraz geriye doğru gitmeye başlamasıyla ilgili bir şey.
Evet.
Bunu çözmek aslında dediğim gibi hep ana akım siyasal siyaset kurumuna ait bir şeydir. Onun vazifesidir.
Evet değerli hocam.
Eğitimi bunun üzerine koyacaksınız. Ama bakıyorsunuz şimdi mesela işte bir örnek vermek gerekirse.
Hocam burada son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Onu hatırlatmak
evet,
istedim müsaadenizle.
Evet hemen onu da zikredeyim izninizle. Bir örnek vermek gerekirse yani bu sözde Ermeni soykırımı konusunu parlamentodan geçirip kabul eden ülkelerde bakıyorsunuz ders kitaplarına sokmaya çalışıyorlar falan. O ders evet. kitaplarını içinde yaşadığı ülkenin çocuklarıyla birlikte okuyacak olan Türk çocuklarının halini düşünün.
Ya.
Yani ne kadar manasız,
evet.
ne kadar
anlamsız.
Yani içinde tabii, bulundukları tabii. durumu düşünmek dahi istemiyorum.
Evet.
Yani bunları dışlamanın ötesinde rencide etmek. Onları ait oldukları ve gönülden bağlı oldukları kendi veyahut da işte annelerinin babalarının diyelim hani atalarının vatanına evet. karşı düşman etmeye evet, çalışmak evet. falan filan. Böyle bir şeyin kime ne faydası olabilir? Bakıyorsunuz en basit bir örnek bu. Buna benzer birçok şeyde bulabiliriz yani maalesef.
Evet hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sizin de ifade ettiğiniz gibi keşke bu tür olaylar hani hiç yaşanmasa da biz bunu yayınlarda konuşmak zorunda bile kalmasak ama ne yazık ki ne yazık ki yaşanıyor. Bizim tek bu konuda yapabileceğimiz de bunu dile getirmek, sesimizi
evet.
duyurmak.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun
tekrar
hocam.
Allah'tan rahmet diliyorum.
Evet.
Halal'da kaybettiklerimiz.
Evet sağ olun hocam çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla ikinci yılında Hanau'daki ırkçı saldırıları konuştuk. Özellikle sosyokültürel ve siyasi etkilerini konuştuk. Biz de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz ve bu tür acıların bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması temennisiyle sözlerimize son veriyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik